Ayrım 10, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 119. Büyük kanatlı, çok yaşlı bir adam. Çocuklar için masal. Yağmurun üçüncü günü evin içinde öyle çok yengeç öldürdüler ki, Pelo'ya vıcık vıcık avludan geçip yengeçleri denize atmak zorunda kaldı. Çünkü yeni doğan bebeğin bütün güce düşmeyen ateşini bu pis kokudan bilmişlerdi. Salıdan beri dünyanın kederi üstündeydi. Deniz ve gök birleşip kül rengi bir bütün olmuştu. Mart gecelerinde tozdan bir ışık gibi parlayan plajın kumları, çamur ve deniz hayvanlarının yaptığı bir bulamaca dönmüştü. Öğlen ışık çok azdı. Yengeçleri atıp eve dönen Pilo'ya avlunun arka tarafında kımıldayan, inleyen şeyin ne olduğunu pek seçemedi. Bunun yüzü koyun yerde yatan, bütün çabalarına karşın büyük kanatları yüzünden kalkamayan, çok yaşlı bir adam olduğunu ancak iyice yaklaşınca gördü. Bu karabasandan korkan Pilo'ya çocuğun bedenine ıslak bezler koyan karısı Elisende'ye koştu. Onu avlunun arka tarafına götürdü. İkisi de yerde yatan adama dilsiz aptallar gibi baka kaldılar. Adam dilenci gibi giyinmişti. Dişleri dökülmüş, dazlak başında sadece birkaç beyaz tel kalmıştı. Bu sırılsıklam, ıslanmış zavallı büyük dede de kendisine uygun düşen o görkemli görünüşten eser kalmamıştı. Yarısı yolunmuş, kirli büyük kanatları çamura bulanmıştı. Piloya ve Elisen de adama öyle inceden inceye, öyle uzun uzun baktılar ki çok geçmeden şaşkınlıktan kurtulup onu bildik biri gibi görmeye başladılar. Sonra konuşmaya kalktılar onunla güçlü bir gemici sesiyle bilinmedik bir dilde karşılık verdi. İşte onlar da bu nedenle kanatlı olmasını görmemez diye gelerek pek akılcı bir şey düşünüverdiler. Yaşlı adam fırtınada batan yabancı bir gemiden kurtulan bir kazazedeydi. Yine de ölüm ve yaşam üstünde çok şey bilen bir komşu kadını adama bakması için çağırdılar. Kadın adama bakar bakmaz onlara yanıldıklarını söyledi. Melek bu, melek dedi. Çocuk için geldi herhalde ama zavallıcık. Öyle yaşlı ki yağmur mahvetmiş onu. Ertesi gün etten ve kemikten bir meleğin Pleyo'nun evinde saklandığını bilmeyen kalmamıştı. Bilgiç komşu kadının o sıralarda meleklerin göksel bir kötülüğü kaçak olarak sürdürdüklerini söylemesine karşın adamcağızı döve döve öldürmeye yürekleri el vermedi. Pleyo bütün gün öğleden sonra elinde sopayla mutfaktan gözledi onu. Yatmadan önce çamurdan sürükleyip çıkardı, tavuklarla beraber tel kümese kapattı. Gece yağmur dindiğinde Piloya ile Esen de hala yengeç öldürüyorlardı. Az sonra çocuk uyandı. Ateşi düşmüştü, yemek istiyordu. O zaman bir gönlü yücelik geldi onlara. Meleği 3 günlük yiyecek ve iyi suyla bir sala koyup açık denizlere kaderine bırakmayı düşündüler. Ama günün ilk ışıklarıyla avluya indiklerinde bütün köyü tavuk kümesinin başında melekle eğlenir buldular. Sanki olağanüstü bir yaratık değil de bir sirk hayvanıymış gibi en küçük bir saygı göstermeden telin arasından yiyecekler atıyorlardı ona. Garip haberlerle telaşa kapılan Genzozo baba saat 7'den önce geldi. Bu arada öncekilerden daha ciddice olan yeni seyirciler de gelmişti ve tutuklunun geleceğiyle ilgili görüşlerini söylüyorlardı. İşlerinde en safı meleğe dünya belediye başkanı denilsin istiyordu. Daha keskin kafalılar bütün savaşları kazanması için 5 yıldızlı generalliğe yükseltmesini düşünüyorlardı. Kimi düş meraklılar ise bütün evrene söz geçirecek, kanatlı ve akıllı bir insan türünü dünyada geliştirmek için damızlığa konmasını savunuyorlardı. Genzoca baba papaz olmadan önce güçlü ve kuvvetli bir oduncuydu. Kafesin yanında dururken bir an din üzerine olan bilgilerini yokladı ve şaşkın pirinçlerin arasında büyük ve geçkin bir tavuğu andıran zavallı adama yakından bakmak için kapıyı açmalarını söyledi. Sabah erken gelenlerin attığı meyve kabukları ve kahvaltı artıkları arasında bir köşeye uzanmış, açık kanatlarını güneşte kurutuyordu. Dünya edepsizliklerinin yabancısıydı. Genzoca baba kümesten içeri girip ona Latince günaydın dediğinde eskimiş gözlerini kaldırıp kendi dilinde bir şeyler mırıldandı sadece. Köy papazı adamın Tanrı dilinden anlamadığını ve bir din adamının selamlamasını bile bilmediğini görüp kuşkulanmaya başladı. Üstelik yakından bakınca insandan kalır yanı olmadığını gördü. Kokusu dayanılır gibi değildi. Kanatlarının arkası böcek doluydu. uzun büyük tüylerini bu dünyanın rüzgarları alt üst etmişti. Meleklerin gururlu ağırbaşlığından hiçbir şey kalmamıştı onda. Genzuca Baba kümesten çıktı ve kısa bir konuşma yaparak bu meraklı insanlara açık yürekli ve saf olmanın tehlikelerini anlattı. Onlara şeytanın gafilleri şaşırtmak için, karnaval kılıklarına bürünmek için kötü huyları olduğunu hatırlattı. Kartalla uçak arasındaki ayrımın sadece kanatlarda olmadığı gibi kanatların melekleri tanımakta da pek yardımcı olamayacaklarını söyledi. Bütün bunlara karşın piskoposa mektup yazacağına söz verdi. Piskopos da başpiskoposa, o da en büyük piskoposa yazar, böylece karar en büyük makamdan alınırdı. Papazın uyanıklığı katı yüreklere su serpti. Tutuklu meleğin haberi öyle çabuk duyulmuştu ki birkaç saat sonra avlu çarşı yerine döndü. Neredeyse evi yıkacak olan bu kalabalığı dağıtmak için süngü takmış asker çağırmak gerekti. Bu pazar yerinin çöplerini durmadan süpüren Elisenda'nın beli tutuldu derken avluya bir tel çekip meleği görmek için 5 sent bir Amerikan parası giriş parası almayı akıl ediverdi. Meraklılar çok uzaklardan geliyordu. Bu arada gezici bir karnaval alayı da geldi. Uçan akrobatlar kalabalığın üstünde birçok kez dolandı durdu ama ilgilenen olmadı. Çünkü kanatları bir melek kanadından çok başka gezegenlerden gelmiş bir yarasanın kanadını andırıyordu. Dünyanın en talihsiz hastaları iyileşmek umuduyla geliyordu. Çocukluğundan beri kalp atışlarını sayan ve artık sayıları tüketen zavallı bir kadın, yıldızların gürültüsünden rahatsız olup uyuyamayan Portekizli bir adam, gündüz yaptığı işleri gece kalkıp bozan bir uyur gezer ve daha hafif rahatsızlıkları olan başkaları. Dünyayı titreten bu batan gemi kargaşalığı ortasında Pleo ile Elisande'ye yorgunluktan mutluydular. Çünkü daha bir hafta olmadan odalarını tıka basa parayla doldurmuşlardı ve girmek için sıra bekleyen hacıların kuyruğu ufkun ötelerine dek uzanıyordu. Melek kendi oyununda rol almayan tek kişiydi. Eğreti yuvasında rahat etmek için uğraşıp duruyordu. Tel boyunca sıralanan yağ kandillerinin, kutsal mumların sıcağında bitkin bir haldeydi. Önceleri Naftalin topakları yedirmeye kalktılar ona. Bilgiç komşu kadının aklına göre Naftalin, meleklerin yemeğiydi ama yemedi. Tıpkı tövbe etmişlerin getirdiği kilise yemeklerini yemediği gibi, sonunda patlıcan ezmesinden başka bir şey yememesinin nedenini yaşlı bir şey oluşuna mı yoksa melek oluşuna mı bağlasınlar bilemediler. Tek şaşırtıcı yanı sabrıydı. Özellikle ilk günlerde kanatları arasında süratle çoğalan başka yıldızların böceklerini arayan tavuklar onu gagalayıp durdular. Sakatlar hasta uzuvlarına sürmek için tüylerini koparttılar. En iyileri bile onu ayakta görebilmek için kalksın diye taşa tuttular. Ancak boğaları dağladıkları demirle yakınca ayağa kaldırabildiler. Uzun saatler hiç kımıldamadığı için öldü sanmışlardı. İrkilerek uyandı. Yaşlı gözlerle büyülü bilinmez diliyle söylendi. Kanatlarını çırptı. Havaya yıldız tozu, tavuk gübresi savurdu. Bu dünyadakine hiç benzemeyen bir korku fırtınası kopardı. Birçokları bu tepkinin öfkeden olmayıp can acısından olduğunu söyledi. Yine de bu olaydan sonra onu kızdırmamaya dikkat ettiler. Pek çoğu ondaki durgunluğun her şeye boş veren bir kahraman pozu olmadığını, dinmiş bir fırtına olduğunu anlamıştı. Gonzaca Baba, tutuklunun ne olabileceği hakkında son sözü söyleyecek mektup gelene dek halkın saçmalıklarını bir hizmetçi kadın kurnazıyla önledi. Ama Roma'dan gelen mektupta önemli bir şey yoktu. Tutuklunun göbeği var mı yok mu? Dilinin Arami diliyle bir ilişkisi var mı? Kaç kez toplu iğne başına sığabilir? Yoksa yalnızca kanatlı bir Norveçli mi diye düşünüp duruyorlardı. Tanrısal bir olay papazın sıkıntılarına son verdi. Yoksa bu saçma mektuplar durmadan gelip gidecekti. O günlerde başka karnaval gösterilerinin yanı sıra kasabaya anne babasına saygı göstermediği için örümcek olan bir kadının gezici topluluğu geldi. Onun giriş parası meleğin giriş parasına az olduğu gibi herkes kadını bu akıl almaz durumu tepeden tırnağa yoklayıp felaket üzerine bütün kuşkularını silmekte serbestti. Üzgün bir genç kız baştı. Koç büyüklüğünde korkunç bir tarantulaydı. Ama işin en yürek parçalayıcı yanı bu biçimsiz örümcek görünüşü değil, bahtsızlığını bütün ayrıntılarıyla gerçekten üzülerek anlatmasıydı. Henüz daha çocuk sayılacak yaştayken evinden kaçıp dansa gitmişti. izinsiz bütün gece dans ettikten sonra evine dönerken ormandan geçtiği sırada korkunç bir gök gürültüsü de gökyüzü ikiye ayrılmış ve o yarıktan kükürt saçan bir yıldırım düşüp kızı örümcek yapmıştı. Tek gıdası iyiliksever kişilerin ağzına attıkları köftelerdi. Böylesine insani gerçeklerle dolu ve böylesine korkunç bir ders veren gösterinin çevresindeki ölümleri ancak arada sırada bakmak lütfunda bulunan kendini beğenmiş meleği hiç çaba harcamadan yenmesi normaldi. Üstelik meleğe yordukları bir takım mucizeler de deli bir kafanın işleri gibi görünüyordu. Örneğin kör bir adamın gözleri açılacağı yerde ağzına 3 yeni diş çıkmıştı. Sonra felçli bir adam iyileşip yürüyememişti ama hemen hemen en büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bir cüzamlının yaralarında ayçiçekleri açmıştı. Daha çok alayı andıran bu teselli edici mucizelerle zaten meleğin ünü sarsılmıştı. Örümcek kadın sonunda yıktı geçti onu. İşte böylece Gonzaca babanın uykusuz geceleri kesinlikle sona erdi ve Playo'nun avlusu yine yağmurun 3 gün yağdığı ve yengeçlerin yatak odalarına dolduğu günlerdeki gibi ıssız kaldı. Ev sahiplerinin kederlenecek bir durumları yoktu. Biriktirdikleri para ile balkonlu, bahçeli, 2 katlı bir ev yaptırmışlardı. Kışın yengeçler girmesin diye de pencerelerine demir parmaklıklar koymuşlardı. Playo kasabaya yakın bir tavşan çiftliği kurmuş, kahyalık işini bütün bırakmıştı. Erisanda ise yüksek topuklu saten ayakkabılar, gökkuşağı renkli ipek elbiseler almıştı. Pazar günleri en gözde kadınların giydiği cinsten. Değişmeyen tek şey tavuk kümesiydi. Kümesi yıkasalar, içinde güzel kokular yaksalar, bu meleğe iyilikten çok evin içinde bir hayalet gibi hala dolanıp duran pis tavuk gübresi kokusunu uzaklaştırmaya yarardı. Bu koku yeni evi eskiye döndürüyordu. Çocuk yürümeye başlayınca önceleri tavuk kümesine yaklaşmamasına dikkat ettiler. Ama sonra korkuları geçti. Kokuya alıştılar ve ikinci dişini bile daha çıkarmayan çocuk telleri kopuk kümese girip oynuyordu. Melek çocuğa diğer ölümlere davrandan daha yakın davranmadı ama en kötü hareketlere bile saf bir köpek sabrıyla katlandı. İkisi birden su çiçeği oldular. Çocuğa bakan doktor meleğin kalbini dinlemekten kendini alamadı. Kalbinden öyle ıslık sesleri, böbreklerinden öyle gürültüler geliyordu ki bu halde yaşaması imkansızdı. Yine de doktor en çok kanatlar şaşırttı. Bu eksiksiz insan bedeninde öyle tabii duruyorlardı ki öteki insanlarda niye olmadığına şaştı. Çocuk okula başladığı zaman bir süreden beri tavuk kümesi yağmurların ve güneşin etkisiyle çökmüş durumdaydı. Melek can çekişen bir kaçak gibi kendini oradan oraya sürüklüyordu. Süpürgeyle yatak odasından kovuyorlar, derken mutfakta buluyorlardı. Sanki aynı anda birçok yerde birden bulunuyordu. Kendini yenilediğini, çoğalıp bütün eve yayıldığını düşünmeye başladılar. Öfkeden çılgına dönen Elizanda, meleklerle dolu bu cehennemde yaşanılmaz diye bağırıyordu. Çok ender olarak yemek yiyordu. Yaşlı gözleri artık iyice bulanmıştı. Dolaşırken direklere çarpıyordu. Son tüylerinden kala kala boş tüy kanalları kalmıştı. Playo meleğin üstüne bir battaniye attı ve sundurmada uyumasına müsaade edecek denli şefkat gösterdi. Ancak o gece ateşi olduğunu anlayabildiler. Yaşlı bir Norveçli gibi bağırıp çağırarak sayıkladı. Telaşa düştükleri ender zamanlardan biriydi. Ölüyor sandılar. Bilgiç komşu kadın bile ölü meleğe ne yapılır bilmiyordu. Bu en kötü kışını yine de atlattı. Hatta ilk güneşli günlerde biraz toparlanmış gibiydi. Onu kimselerin göremeyeceği avlunun uzak bir köşesinde hiç kıpırdamadan günlerce yattı ve Aralık ayının başlarında kanatlarında sert büyük tüyler belirmeye başladı. Bu uyduruk tüyler yaşlı sarsak meleğin bir başka bahtsızlığıydı sanki. Ama o bu değişikliklerin nedenini biliyordu. Çünkü kimseler tüyleri görmesin, kimi kez yıldızların altında söylediği deniz türkülerini duymasın diye çok dikkat ediyordu. Bir sabah Elizanda öğle yemeği için soğan ayıklarken açık denizlerden geldi belli bir rüzgar mutfağa doldu. Elizanda pencereye koştu ve meleği uçmaya hazırlanır gördü. Hareketleri öyle beceriksizceydi ki tırnakları ile sebzelerin arasında yol yol izler bırakmıştı. Şaşkın kanat çırpınışlarıyla tam sundurmayı yıkmak üzereyken hafifçe havalandı ama havada tutunamadı. Yine de yükselebildi. Elizanda onu yaşlı bir akbabanın ürkek kanat çırpınışlarıyla havada tutunmaya çalışarak en son evlerin üstünden uçtuğunu görünce hem kendisi için hem de onun için derin bir oh çekti. Soğan doğramayı bitirdiği halde Hala gözlüyordu onu. Gözden yitirdikten sonra da gözlemesini sürdürdü. Çünkü o artık Elizandan'ın yaşamında bir dert değil, deniz ufkunun üstünde düşsel bir lekeydi. 10. ayrımın sonu, sayfa 127.